Ayrım 13, sayfa 107. Kaşık ve pilav. Türkçemizde işler Arap saçına döndü diye bir deyiş vardır ya, işte siyasal olayları ancak bu deyişle tanımlayabiliriz. Bir yandan Lockheed ve mobilya yolsuzlukları, öte yandan erken seçim önerileri siyasal trafiği iyice yoğunlaştırdı. CHP seçim tarihinin 5 Haziran olmasını istiyordu. Eğer seçim 5 Haziran'da değil de 12 Haziran'da olursa buna da bir diyecekleri yoktu. Fakat seçim tarihi 12 Haziran'ı geçerse bu tarih CHP için hiç de uygun değildi. Şimdi parlamentoda zamanla yarışılıyor, MSP çeşitli yollarla erken seçim önerilerinin danışma kurulundan geçmeden görüşülmesini sağlayacak, iç tüzük değişikliğini başarıyla engelliyor. DP bütün hünerleriyle bu engellemeyi yönetiyor. Bugün erken seçim önerileri için çok önemli bir gün olacak. Çünkü engelleme sürerse araya DP tarafından hazırlanan gen soru önergesi girecek. Artık bundan sonra da seçimlerin 12 Haziran günü yapılması güçleşecek. Güçlük şurada. 306 sayılı Milletvekili Seçim Yasası'nın 6. maddesine göre erken seçim tarihi yenileme kararının verildiği günden sonra gelen 60. günü izleyen ilk pazar günüdür. Eğer iç tüzük değişikliği bugün görüşülemezse seçim tarihi ister istemez 12 Haziran tarihini aşmaktadır. Çünkü hafta içindeki oturumlarda DP tarafından verilen gen soru önergesi görüşülecek ve vuslat bir başka bahara kalacaktır. Bu işin bir yönü. Peki hükümet ortakları arasındaki bu anlaşmazlıklara ve çatışmalara ne demeli? Mobilya yolsuzluğunu araştıran Soruşturma Hazırlık Komisyonu Başkanı Mehmet 67oğlu, hükümeti oluşturan partilerden birinin genel başkan yardımcısıdır. Komisyonda hükümeti oluşturan bir başka partinin üyesi de Başbakan Demirel, Maliye Bakanı Yılmaz Ergenekon ve Ticaret Bakanı Halil Başoğlu suçlayan karara imza atmıştır. Demirel bundan sonra televizyon ekranlarına çıkıp bu bir CHP oyunudur diyemez. Çünkü komisyon sadece CHP'li üyelerden oluşmuş değildir. Soruşturma Hazırlık Komisyonu'nun AP'li üyelerinin dışındaki bütün üyeler, DP'lisi, CGP'lisi, CHP'lisi hep birlikte mobilya yolsuzluğunun başbakan ve iki bakan tarafından örtbas edildiği sonucuna ulaşmışlardır. İşin özü de burada. Yahya Demirel sahte belgelerle vergi iadesi aldığında amcası Süleyman Demirel başbakan değildi. Bu doğru. Fakat önemli olan bu yolsuzluk ortaya çıkarıldıktan sonra Başbakan, Maliye Bakanı ve Ticaret Bakanı'nın yolsuzluğu örtbas etme çabalarıdır. Komisyon önce yolsuzluğun yapıldığını saptamış, sonra da bu yolsuzluğun kimler tarafından örtbas edildiğini belirlemiştir. İçişleri Bakanı Oğuzhan Asiltürk de meclis kürsüsüne çıkıp seçim güvenliği sağlayamayacaklarını açıklamadı mı? Bir başka bakan gizli oturumda hükümetin sorumluluğunu doğuran açıklamalar yapmadı mı? Öyleyse hükümet partileri arasında siyasal birlik, tutarlılık, karşılıklı güven gibi bir hükümeti hükümet yapan koşullardan söz etme olanağı var mıdır? Bu hükümet bitmiştir. Oksijen çadırına alınmıştır. Temeli çürümüş, çatısı çökmüştür. Demirel bu görüntüyü ve kendi yarattığı bu acıklı sonu görmezlikten geliyor ve meydan okurcasına pilavdan dönenin kaşığı kırılsın diyerek hamamda türkü söylemenin en güzel örneklerini veriyor. Kaşık kırılsın iyi olur ama şu pilavı yiyen kim? Bu kara taşlı pilavı durmadan kaşıklayan kim? Parantez içinde Cumhuriyet 4 Nisan 1977. Acıklı son. Emin olun şu Şaban Karataş'a acımaya başladım. Sen gel hükümetin emriyle bunca suç işlemeyi göze al, sonra aynı hükümet seni kapı dışarı ediversin. Olacak iş mi? Danıştay, TRT Genel Müdürlüğü konusunu çoktan kesin karara bağlamıştır. Karara göre Genel Müdür İsmail Cem'dir. Nevzat Yalçıntaş'ın atama işlemi de Şaban Karataş'ın atama işlemi de iptal edilmiştir. Hele bir tashihi karar gelsin. Hükümet partileri bir süre bu gerekçeyle oyalandılar. Oysa bu gerekçenin hukuk açısından hiçbir önemi, hiçbir anlamı yoktur. Çünkü kararın düzeltilmesi anlamına gelen tashihi karar istemi, düzeltilmesi istenen kararın uygulanmasına engel olmaz. Bunu herkesten çok idari hukuku uzmanı olan Profesör Doktor Turan Feyzioğlu bilir ama ne yapacaksınız? Bu gerçeği daha önce söylerse milli bütünlük bozulurdu. Neyse, bunca gürültü ve patırtıdan sonra cephe partileri Şaban Karataş'ı görevden almayı kararlaştırdılar. Son günlerde oksijen çadırına alınmış bulunan hükümet, önümüzdeki günlerde Karataş'ı görevden alırsa, bu tutum üzerinde başta Karataş olmak üzere belli başlı cephe bürokratlarının uzun uzun düşünmeleri gerekmez mi? İşte adamı böyle yalnız bırakırlar. Ne demişler? Her horoz kendi çöplüğünde öter. Şaban Karataş da bir tavukçuluk uzmanı olarak Erzurum Atatürk Üniversitesi'nde görev yaparken bu hükümetin isteği üzerine TRT Genel Müdürlüğü'ne getirilmiş, arada bunca suç işledikten sonra bir mendil gibi fırlatılıp atılmıştır. Yazık değil mi? Şaban Karataş'ın hukukçu dostları varsa sorsun öğrensin. Bugüne kadar işlediği suçlar Türk Ceza Yasası'nın 146/3, 240 ve 252. maddeleri kapsamına girmektedir. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılandığı zaman hakkında verilen Danıştay kararları ile kendisinin uygulamadığı Danıştay kararları dosyaya suç belgeleri olarak konulacaktır. Mahkeme büyük olasılıkla bugün görevden aldığı TRT emekçilerini bir bir tanık olarak dinleyecektir. Dedik ya, Karataş'ın hali dumandır. Karataş bütün bu suçları işlerken hükümete güveniyordu. Hükümetin kendisini yalnız bırakmayacağına inanıyordu. Bunun içindir ki ben bu hükümetle geldim, bu hükümetle giderim diyordu. Bir bakıma kendisini hükümetle özdeş sayıyordu. Öyle ama hesaplarında yanıldı işte. Şimdi arasın bulsun bakalım Demirel'i. Haydi Feyzioğlu'nun yardımını istesin, Türkeş'ten haber beklesin. Yok, yok. Gözünün yaşına bakmazlar. Niye baksınlar? Karataş onlar için bir dönem gerekliydi, o dönemde bitiyor. Artık bundan sonra evli evine, köylü köyüne, evi olmayan sıçan deliğine. Ortalık tozdan dumandan geçilmiyor, herkes seçim derdinde. Karataş'mış, Hamit Eskan'mış, artık kimse aldırmaz. Atı alan Üsküdar'ı, kıratı alan da TRT'yi çoktan geçti. Sel gider kum kalır derler ya, öyle işte. Cephe seli gitmiş, geriye kum yerine Karataş kalmıştır. Boyundan büyük işlere kalkan Karataş bakalım kendisini nasıl savunacak? Zavallıyı yalnız bıraktılar. Yakışır mı milliyetçiliğe? Parantez içinde Cumhuriyet 5 Nisan 1977. Talimat. Erken seçim önerileri nedeniyle MSP Genel Başkanı Necmettin Erbakan ateş püskürüyor. Erbakan'a göre erken seçim MSP'nin çabalarıyla başlayan ağır sanayi hamlelerini durduracaktır. AP ve CHP ağır sanayi hamlelerini durdurmak için dışarıdan talimat almışlar ve erken seçim önerilerini vermişlerdir. Dışarıdan talimat almak ceza yasasına göre bir büyük suçtur. Siyasal bakımdan da bir ihanet sayılır. Bir başbakan yardımcısı, yardımcısı olduğu başbakanın partisine dışarıdan talimat alıyor diyorsa bunun kanıtlarına da sahip olması gerekmez mi? Adalet Partisi dışarıdan talimat alıyorsa bu partinin genel başkanının başbakan olduğu bir hükümette başbakan yardımcısı olmak en azından onur kırıcı bir görev sayılmaz mı? Bir başbakan yardımcısı birlikte ortak sorumluluk yürüttüğü başbakanı dışarıda talimat almakla suçlarsa bu hükümetin bundan sonra birlikte ortak sorumluluk taşıması akıl alacak iş midir Allah aşkına? Dahası da var. Başbakan Süleyman Demirel, Maliye Bakanı Yılmaz Ergenekon ve Ticaret Bakanı Halil Başol, TBMM Soruşturma Hazırlık Komisyonu'nda mobilya yolsuzluğunu örtbas etmekle suçlanmıştır. Bu komisyonun başkanı hükümeti oluşturan partilerden CGP Genel Başkan Yardımcısıdır. Başbakan ve iki bakanın sorumlu olduklarına ilişkin komisyon kararına imza atan üyelerden biri MSP senatörüdür. Bir hükümet ancak güven duygusuyla ayakta durabilir. Birbirlerine çelme atmak, birbirlerinin kuyusunu kazmak için geceli gündüzlü çalışan insanlar bir hükümette ortak sorumluluk taşıyabilirler mi? Önceki gün millet meclisinde olsaydınız da olup bitenleri izleseydiniz. Hükümeti oluşturan AP ile ana muhalefet partisi bir yanda, bir hükümet partisi ile bir muhalefet partisi bir yanda erken seçim kavgası yapıyorlardı. Peki ya hükümet nerede? Hükümet ne yapıyor? Bir başbakan yardımcısı, başbakanı dışarıdan talimat almakla suçluyor da kimsenin kılı bile kıpırdamıyor. Bu nasıl yönetim? Bu nasıl duygu? Bu nasıl düşünce? İşin özeti şu, bundan sonra artık hükümet biçimsel olarak ayaktadır. hükümeti hükümet yapan siyasal koşulların tümü yok edilmiştir. Ve işte bu koşullarda ve bu hükümetle seçime gidiyoruz. Parantez içinde Cumhuriyet 6 Nisan 1977. Gider Ayak. Adalet Bakanı İsmail Müftüoğlu gider ayak dava üzerine dava açtırıyor. Önce TRT Genel Müdürü Karataş hakkında dava açılması için savcılara emir verdi. Sonra da Devlet Bakanı Seyfi Öztürk hakkında hükümetin manevi şahsiyetini tahkir ve tazyif suçundan dava açılması gerektiğini bildirdi. Öztürk erken seçim önerisinden sonra hükümet için ne demiş biliyor musunuz? Bitli yorgan. Adalet Bakanı Müftüoğlu hiçbir hükümet üyesi hükümeti tahkir edemez diyerek Devlet Bakanı Öztürk hakkında dava açılmasını istiyor. Hazır davalar açılmışken bazı hükümet partilerinin dışarıdan talimat aldığını açıklayan MSP Genel Başkanı ve Başbakan Yardımcısı Necmettin Erbakan hakkında da dava açılsın. Sonra Danıştay kararlarını uygulamayan hükümet üyeleri için de. Ülkede can güvenliğini sağlayamayan İçişleri Bakanı hakkında da. Şaban Karataş Ankara Savcılığına giderek ifade verdi. Ne yapsın bu adam? Kendisini genel müdürlük koltuğuna oturtan bu hükümet değil mi? Şimdi aynı hükümetin Adalet Bakanı savcılarına emir vererek dava açtırıyor. Şu cephe partilerinin ipiyle kuyuya inilir mi? Adamı böyle caz çavlak ortada bırakıp kaçıyorlar işte. Karataş en azından Türk Ceza Yasası'nın 252. maddesinde yazılan memuriyeti gasp suçu işlemiştir. Fakat Karataş'ı suç işlemeye yönelten ve bu suçu işlemesini kolaylaştıran, onu yasaya aykırı olarak genel müdürlük koltuğuna oturtan bu hükümet değil midir? Suç varsa bu suçun kaynağı anayasaya ve yasaya aykırı Bakanlar Kurulu kararıdır. TRT Genel Müdürlüğü koltuğu 3-5 gündür mü işgal altındadır? Hayır. Danıştay, İsmail Cem için yürütmeyi durdurma kararı verdiği günden beri bu koltuğa hükümet zoruyla oturtulan Profesör Nevzat Yalçıntaş da, Profesör Şaban Karataş da suç işlemişlerdir. Fakat bu suç neden bugün hatırlanıyor? Türkiye'de hukuk devleti işte böyle oyunların sahnesi olmuştur. 2 yıl boyunca sus, her türlü yasa dışı işlemi yürüt, ondan sonra da ceza yasasını hatırla. Mobilya yolsuzluğu böyle değil mi? MSP ve CGP isteseler de mobilya yolsuzluğu bugüne kadar çoktan belirli kararlara bağlanır, Başbakan ile Maliye ve Ticaret Bakanları çoktan Yüce Divan'a giderlerdi. Tam erken seçim önergeleri konuşulurken mobilya yolsuzluğunu inceleyen Soruşturma Hazırlık Komisyonu kararını açıklayıverdi. Ne olacak şimdi? Hiç. Unutulup gidecek. Nedense bütün yolsuzluklar, bütün haksızlıklar, bütün suçlar tam seçime gidilirken soruşturma konusu yapılıyor. Siz hiç Selahattin Pınar'ın şarkısını dinlemediniz mi? Daha önceleri nerelerdeydiniz? Parantez içinde Cumhuriyet 8 Nisan 1977. Neyin güvencesi? Önceki günkü gazeteler İsrail Başbakanı Isaac Rabin'in bir ABD bankasında parası olduğu ortaya çıkınca görevinden istifa ettiğini ve milletvekili seçimlerine de katılmayacağını yazıyordu. Rabin olayı basit bir hata olarak nitelemiş ancak yine de politikadan ayrılacağını açıklamıştır. Çünkü İsrail yasalarına göre dış ülke bankalarında para bulundurmak yasaklanmıştır. Bu haberi okuyunca ne düşünürsünüz? Demek ki başbakanlar haklarında böyle suçlamalar olunca görevlerinden ayrılmak gibi soylu davranışlarda bulunabiliyorlar. Demek ki başka ülkelerde böyle kurallar henüz etkinliğini yitirmemiş. Böylesine suçlamalar olunca ABD Cumhurbaşkanı istifa eder, Alman Başbakanı istifa eder, Japon Başbakanı istifa eder, İsrail Başbakanı istifa eder. Eğer Türkiye'de bir başbakana istifa gereğini hatırlatırsanız yanıtı hazırdır. Pilavdan dönenin kaşığı kırılsın. Pilavdan dönenin kaşığı kırılsın. Bu arada kardeşlerimize de milyonluk teşvik belgeleri verirsin. Kardeşler, yeğenler, tır filoları kursunlar, bankalardan kredi ve vergi iadesi alsınlar. Yeter ki kaşık kırılmasın. Başbakan Süleyman Demirel bu gibi olaylara hiç aldırmaz. Bu bakımdan tam bir bağışıklık sahibidir. Ne dersen de, hangi belgeyi ortaya koyarsan koy, o ne pilavdan döner ne de kaşığı kırar. İşte böyle bir başbakanla seçime gidiyoruz. Şimdi çoğumuz yolsuzluk dosyalarını unuttuk bile. Lockheed, mobilya artık bunlar unutulacak. Tek endişe seçim güvenliğidir. Demirel Sayın Cumhurbaşkanı'na gidip bu konuda güvence vermiş. Kim inanır buna? Şöyle serin kanlı düşünelim. Hükümet anarşik olayları önleyecek güce sahip midir? Bu sorunun iki yanıtı vardır. Bu soruya ya hayır ya evet biçiminde yanıt verilebilir. Hükümet bu olayları önleyebilir mi sorusunu evet biçiminde yanıtlarsanız biz de şu soruyu sorarız. Peki daha önce neden önlemediniz? Hükümet bugüne kadar ne yapmışsa bundan sonra da onu yapacaktır. Bugüne kadar kanlı olayları önleyemeyen, bu konuda hiçbir köklü ve inandırıcı önlem alamayan hükümet bundan sonra acaba hangi etkili yola başvuracaktır? Yok, eğer hükümet bu olayları önleyemiyorsa bu durumda hemen görevinden ayrılması gerekmez mi? Hem bu hükümetin İçişleri Bakanı Oğuzhan Asiltürk parlamento kürsüsünden bu hükümet seçimde güvenlik sağlayamaz demedi mi? Seçim sandıkları yurttaş kanına bulanırsa sorumlusu şimdiden bellidir. Şimdiye kadar 16 devlet kurduk diye övünürüz. Ama şu son bağımsız Müslüman Türk Devleti'nde bir İsrail Başbakanı Isaac Rabin gibisini yetiştiremedik bugüne kadar, öyle değil mi? Hani 16 devlet kurmuşuz ama bir o kadarını da işte böyle yıkmışız galiba. Parantez içinde Cumhuriyet 11 Nisan 1977. Lockheed gölgesi. Milli Savunma Bakanı Ferit Melen seçimlere 1,5 ay kala Lockheed yolsuzluğu ile ilgili olarak Genelkurmay Askeri Savcılığı tarafından verilen kovuşturmaya yer olmadığı kararının yeniden gözden geçirilmesi için yazılı emir vermiştir. 353 sayılı Askeri Mahkemeler Kuruluş ve Yargılama Usulü Yasası'nın 3. maddesi Milli Savunma Bakanı'na Genelkurmay Askeri Savcısınca verilen kovuşturmaya yer olmadığı kararını kaldırarak kamu davası açılması ya da kovuşturmanın genişletilmesi kararını verme yetkisi tanımaktadır. Yasa maddesinin bu bölümü aynen şöyledir. Milli Savunma Bakanı soruşturmaya devam edilmesi veya kamu davası açılması hususlarında askeri savcıya emir verebilir. Kamu davasının açılması hususunda verilecek emir üzerine askeri savcı soruşturma yapmaksızın iddianame ile kamu davası açar. Melen, Genelkurmay Askeri Savcısı Yargıç Albay İlhan Şenel'e Lockheed yolsuzluğu konusunda kamu davası açması için emir vermiş değildir. Verilen emir yasadaki tanım ile soruşturmaya devam edilmesi kararıdır. Genelkurmay Savcısı yeniden bir soruşturma yaparak bilgi ve belge toplayacaktır. Toplanan bu bilgi ve belgeden sonra Genelkurmay Savcısı yeniden kovuşturmaya yer olmadığı kararı verebilecektir. Milli Savunma Bakanı Ferit Melen, çok partili düzenimizin demirbaş politikacılarından biridir. Bugüne kadar Maliye Bakanlığı, Başbakanlık ve Milli Savunma Bakanlığı yapmıştır. Fakat ne çare ki Lockheed yolsuzluğu ortaya atılınca birbirini tutmaz demeçler vermiştir. Melen'in Lockheed yolsuzluğu ortaya atıldığında verdiği ilk demeç şöyleydi. Türk makamlarının Lockheed firması ile herhangi bir ilişkisi yoktur. Melen, Milli Savunma Bakanı olarak bu sözleri söylemiştir. Ama gerçekler çok acı şekilde Melen'i yalanlamıştır. F-104S uçaklarının Lockheed firmasından alındığı her türlü belgeyle ortaya konmuştur. Peki öyleyse Melen nasıl olur da sırtındaki bunca yıllık devlet tecrübesiyle böyle demeçler verebilmektedir? Melen Lockheed konusundaki ilk demecini sonradan parlamentoda yalanlamış ve aynen şu açıklamayı yapmıştır. Ben bana verilen bilgiye göre demeç verdim. Acele ile arkadaşlarımız bir not getirdiler, onu okuyarak bu bilgiyi arz ettim. Son 20 yıldır Türk siyasal hayatında başbakan, maliye bakanı ve milli savunma bakanı olarak boy gösteren Melen'i yalan yanlış demeçler vermeye zorlayanlar kimlerdir acaba? 12 Mart döneminde sıkı yönetimin sorumluluğunu taşıyan Melen, siyasal hayatında hep böyle eline verilen notları okuyarak mı devlet yönetmiştir? Görünen köy kılavuz istemez. Melen yaklaşan seçimler dolayısıyla açıkça seçim yatırımı yapmaktadır. Çünkü Melen biliyor ki Lockheed yolsuzluğu ile ilgili TBMM Araştırma Komisyonu raporu ortadayken değil parlamentoda seçim bölgesi olan Van sokaklarında bile dolaşması güçleşecektir. Ve bunun içindir ki seçimlere 1,5 ay kala Genelkurmay Askeri Savcısına emir vermektedir. Amacı seçmenlerin önüne çıkıp Lockheed yolsuzluğu için dava açılmasını ben istedim diyebilmektedir. Ama kim inanır Melen'e? Lockheed konusundaki karanlığın kaynağı ABD ile yapılan adli yardım anlaşmasıdır. Neden mi? Çünkü bu anlaşmaya göre ABD'den sağlanan Lockheed yolsuzluğu ile ilgili belgeler Türk hükümeti tarafından ancak ve ancak mahkemelere verilebilecektir. Başbakan Demirel kendi imzaladığı bu anlaşmayı bile bile çiğneyerek ABD Adalet Bakanlığı'nca yollanan belgeleri bir adli merci niteliğinde bulunmayan TBMM Araştırma Komisyonu'na yollamıştır. ABD hükümetin bu tutumundan sonra Türkiye'ye belge ve bilgi akımını durdurmuştur. Eğer Türkiye'ye Lockheed ile ilgili belge ve bilgi yollamamışsa bunun sorumlusu Başbakan Demirel'dir. Ve Demirel'in başkanı olduğu bakanlar kuruludur. Şimdi Melen üyesi bulunduğu hükümetin yol açtığı bir sonuca karşı çıkar gibi görünecek Genelkurmay Savcısına emir vermektedir. Ama dikkat ediniz, dava açılması için emir vermiyor, soruşturma sürsün diye emir veriyor. Bütün kaygısı seçime kadar geçecek sürede Lockheed gölgesinden kurtulmaktır. Parantez içinde Cumhuriyet 18 Nisan 1977, ayrım sonu sayfa 117.